Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Erkam Radyo'dan merhaba. Bugün 1 Ocak 2015 Perşembe. Miladi yeni yılın ilk gününde ve ilk programımızda sizlerle beraberiz. Bendeniz Beytullah Demircioğlu. Sesimize kulak veren tüm dinleyenlerimizi sevgi ve muhabbetle selamlıyoruz. Sevgili dinleyenler, programımızı yakından takip edenleri malum olduğu üzere her hafta öne çıkan dış politika gelişmelerini değerlendiriyoruz programımızda. Hem bilgilendiriyor hem de gelişmelerin perde arkasına ışık tutmaya çalışıyoruz. Bu hafta ise geçen bir yılın fotoğrafını çekmeye çalışacağız. 2014'te neler yaşanmış, hangi gelişmeler çok daha ön plana çıkmış, hangi konular daha çok konuşulmuş, kısaca hatırlatma gayretinde olacağız. 2014'ün ardından 2015'te ülkemizi, bölgemizi ve genel olarak dünyayı nelerin beklediğine ilişkin öngörüleri sizinle paylaşacağız. Evet, 2014 yılının panoramasını sunacağımız dünya gündemi başlıyor.
Dünya gündemi başlıyor.
Sevgili dinleyenler, bir yılı daha geride bıraktık. 2014 milyonlarca insanı etkileyen çatışmalarıyla, savaşlarıyla, gerginlikleriyle anılacaktır herhalde. 2014'te dünyada savaş, çatışma, terör saldırılarına yaşanırken Suriye'de iç savaş, IŞİD terör örgütünün saldırıları ve Ukrayna'daki çatışmalar dünya gündeminde öne çıktı. İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Mısır'da darbe karşıtlarının yargılanması, Irak, Afganistan, Orta Doğu ve Afrika ülkelerinde yaşanan çatışma ve terör olayları ile Batı Afrika ülkelerinde 6.000'den fazla insanın hayatını kaybettiği Ebola salgını yıla damga vuran diğer olaylar oldu. Suriye'deki iç savaş 2014 yılında da devam ederken ülkedeki çatışmalarda ölenlerin sayısı 200.000'i geçti. 3.3 milyon Suriyeli ise sığınmacı durumuna düştü. Dikkat çekici bir diğer gelişme de Ukrayna'da yaşandı. Ukrayna hükümetinin Avrupa Birliği ile yapacağı ortaklık anlaşmasını askıya alması üzerine başlayan protestolar kısa sürede siyasi krize dönüştü. Hükümet yanlıları ve karşıtlar arasında yaşanan gerilim, devlet başkanı Viktor Yanukovych'in devrilmesiyle sonuçlanırken Rusya yanlısı ayrılıkçılar ülkenin doğusunda ve Kırım'da bağımsızlık ilan etti. Kırım parlamentosu Başbakan Anatoly Mogilevi görevden alarak yerine Rus Birliği Partisi Başkanı Sergey Aksenov'u atadı ve bağımsızlık referandumu kararı aldı. Kırım'da Rusya'ya bağlanma konusunda silahların gölgesinde yapılan referandumda %96.7 oranında evet oyu çıktı. Uluslararası kamuoyu tarafından hukuk ihlali olarak nitelendirilen referanduma usulsüzlükler damga vururken Kırım Seçim Komisyonu katılımın %83.1 olduğunu açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım'ın Rusya'ya bağlanması ve yeni federal bölgeler oluşturulması anlaşmasını imzaladı. Böylelikle Kırım ve Sivastopol resmen Rusya'ya bağlandı. Başta Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere uluslararası kamuoyu Kırım'ın ilhakına sert tepki gösterdi. Rusya'ya yaptırım kararı alan Avrupa Birliği, Rus gazını Avrupa'ya aktarılması düşünülen Güney Akım projesini iptal etti. ...2014 yılına DAEŞ'in damga vurduğunu söylemek herhalde yanlış olmaz. DAEŞ, Irak'ta El-Kaide'nin bir kolu olarak ortaya çıktı. Suriye'deki iç savaşın tetiklenmesinde büyük rol oynadı. DAEŞ, terör örgütü Orta Doğu'daki jeopolitik santrançı tabir caizse altüst etti. Propaganda metotları, farklı şiddet ve işkence yöntemleriyle bu örgüt El-Kaide'yi gölgesinde bıraktı. İnfaz ve özellikle kafa kesme görüntüleriyle tüm dünyayı dehşete düşüren DAEŞ terör örgütünün savaşçıları Irak ordusunun zayıf direnişini fırsat bilerek hızla ilerledi. Geçtiğimiz Haziran ayında Irak askerlerinden kalan Amerikan silahlarıyla kuvvetlenen örgüt birkaç gün içerisinde Suriye ve Irak topraklarına yayılarak hilafet ilan etti. Detaylara girmeden önce dilerseniz 2014'ün ilk çeyreğinde dünyada neler olduğuna kısaca bir bakalım. ...2014'ün Ocak ayında dünya gündeminde öne çıkan konularından biri Suriye'de rejimin elindeki kimyasal silahlardı. Ocak ayının başında Suriye'deki kimyasal silah stokunun ilk bölümü Laskiye Limanı'ndan ticari bir gemiye yüklenerek Rus ve Çin savaş gemilerinin eşliğinde imha edilmek üzere uluslararası sulara doğru çıktı. Suriye yönetimi Guta'ya düzenlenen kimyasal silah saldırısının ardından ABD müdahalesinin gündeme gelmesi üzerine kimyasal silahlarını imha etmeyi kabul etmişti. Tarihler 11 Ocak gününü gösterdiğinde İsrail'in 2006 yılından beri bitkisel hayatta olan eski başbakanı Ariel Sharon'un 85 yaşında öldüğü haberi ajanslara düştü. İsrail ordusunda görevliyken 1973 yılında siyasete atılan Sharon, savunma bakanı olarak görev yaptığı 1982 Lübnan Savaşı sırasında kadın ve çocuklar dahil 3000'den fazla Filistinli'nin katledildiği Sabra ve Şatila katliamlarından sorumlu tutuluyordu. ...15 Ocak'ta darbe mağduru Mısır halkı halk oylaması için sandık başındaydı. Mısır'da ordunun yönetime el koyması sonrasında hazırlık komisyonu tarafından hazırlanan 247 maddelik anayasa taslağı halk oyuna sunuldu. Mısır Yüksek Seçim Kurulu'nun açıklamasına göre %38.6 oranında katılımın olduğu referandumdan %98 ile evet kararı çıktı. 3 Temmuz 2013'teki askeri darbenin ardından 2012 yılına halk oylamasıyla kabul edilen anayasa askıya alınmış ve ülkedeki siyasi sürece ilişkin yeni bir yol haritası belirlenmişti. ...20 Ocak İran ile Batı arasındaki flörtün ilk meyvesini verdiği tarihti. İran'ın nükleer programına ilişkin İran ile P5+1 ülkeleri arasında 24 Kasım 2013'te Cenevre'de imzalanan geçici anlaşma yürürlüğe girdi. Amerika Birleşik Devletleri anlaşma gereği Tahran'a yönelik yaptırımları hafifletme kapsamında bu ülkenin ham petrol ihracatını azaltmaya dönük çabalara ara verildiğini açıkladı. Anlaşmayla İran'ın petrol gelirlerinden elde ettiği ve yurt dışındaki bankalarda bloke edilmiş 4.2 milyar dolarlık kısmının ülkeye girişine izin verildi. ...26 Ocak Filipinli Müslümanlar için önemli bir tarihti. Filipin hükümetiyle Moro İslami Kurtuluş Cephesi ülkenin güneyinde yıllardır süren ve on binlerce kişinin yaşamını yitirdiği çatışmalara son vermeyi hedefleyen belge üzerinde anlaştı. ...2014'ün Şubat ayı Bosna Hersek'te herkesi tedirgin eden olayların yaşandığı bir ay oldu. Bosna Hersek'in kuzeydoğusundaki Tuzla kentinde sosyal haklardan mahrum bırakıldıklarını savunan kamu çalışanları eylem yaptı. Ülkenin diğer kentlerinde de yayılan ve günlerce süren eylemlerde çok sayıda kişi yaralanırken Tuzla kantonu hükümet binası ile Saraybosna'daki Cumhurbaşkanlığı binası ateşe verildi. Olayların büyümesi üzerine Saraybosna, Tuzla, Zenitsa ve Doboj kantonu başbakanları istifa etti. Protestolar yoğunluğu azalarak ay sonuna kadar sürdü. Kıbrıs'taki diplomatik hareketlilik 11 Şubat'ta hız kazandı. Kıbrıs'ta liderler seviyesindeki görüşmeler yaklaşık 2 yıl aranın ardından Kıbrıs Rum kesiminin ön koşul olarak ileri sürdüğü ortak açıklama metni üzerinde tarafların mutabakata varması sonucu yeniden başladı. KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Ani Lefkoşe'de ara bölgede bir araya geldi. Liderlerin mutabakat sağladığı ortak metinde müzakerelerin her konuda uzlaşı sağlanamadan hiçbir konuda uzlaşı yoktur prensibine dayalı olduğu belirtildi. Ukrayna'da Devlet Başkanı Viktor Yanukovych'in Avrupa Birliği ile ortaklık ve ticaret anlaşmasını imzalamaması üzerine 2013 Kasım ayında başlayan yönetim karşıtı gösteriler tarihler 18 Şubat'ı gösterdiğinde şiddete dönüştü. Mart ayının başında Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'daki kriz nedeniyle Rusya ile tüm askeri ilişkileri askıya aldığını açıkladı. 6 Mart tarihinde de Kırım Özerk Cumhuriyeti Parlamentosu Kırım'ın Rusya'ya bağlanması kararını aldı. 16 Mart tarihinde de Rusya'ya bağlanma konusunda silahların gölgesinde referanduma gidildi. Kırım, Tatarlarının boykot ettiği referandumdan %96.7 oranında evet oyu çıktı. Uluslararası kamuoyu tarafından hukuk ihlali olarak nitelendirilen referanduma usulsüzlükler damga vururken Kırım Seçim Komisyonu katılımın %83.1 olduğunu açıkladı. Peşi sırada Rusya Kırım'ı resmen tanıdı. Mart ayının başında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn Katar'daki büyükelçiliklerini geri çekme kararı aldı. Kararın Katar'ın doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir körfez ülkesi diğerinin iç işlerine karışmayacak maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle alındığı açıklandı. Bu karar Orta Doğu'da Müslüman Kardeşler Örgütü'nün şeytanlaştırılması sürecinin önemli adımlarından bir tanesi oldu. 7 Mart tarihinde Malezya Hava Yolları Kuala Lumpur'dan Pekin'e gitmek üzere havalanan 12 mürettebat ve 227 yolcusu ile kayboldu. Vietnam hava sahasına girdikten sonra iletişim kesilen uçağın iznine henüz ulaşılabilmiş değil. ...24 Mart'ta darbe mağduru Mısır'da Junta Mahkemesi tarihe kara bir leke olarak geçecek karara imza attı. Mısır'da 528 darbe karşıtına şiddete teşvik suçundan idam cezası verildi. Uluslararası camia karara büyük tepki gösterdi. Yine Mart ayında Mısır Savunma Bakanı Abdülfettah El-Sisi Cumhurbaşkanlığı adaylığı için görevinden istifa etti. Sisi'nin istifasının ardından bakanlığa atanan Genelkurmay Başkanı Sıtkı Subhi yemin ederek göreve başladı. Mart ayı Batı Afrika ülkelerinden Gine'de Ebola virüsünden yaklaşık bir ayda 59 kişinin öldüğü bir ay oldu. Salgın Gine'de 20 yıl sonra ortaya çıkan ilk Ebola salgını oldu. Dünya Sağlık Örgütü Batı Afrika'da Ebola salgınının 40 yıl önce hastalığın ortaya çıkmasından bu yana görülen en korkutucu salgınlardan biri olduğunu açıkladı. Hindistan genel seçimleri 2014'te yapıldı. 7 Nisan'da Assam eyaletinde başlayan seçimler 9 farklı eyalette düzenlenirken 12 Mayıs'ta sona erdi. Seçimlerin galibi ise Hindu milliyetçisi Narendra Modi oldu. 5 hafta süren seçimlerde yarım milyar seçmen oy kullanırken katılım oranı %66'yı buldu. ...2014'ün ikinci çeyreğinde hem Orta Doğu hem de Ukrayna'da çatışmalar hız kesmedi. Terör örgütü DAEŞ bu dönemde Irak'ta Musul'u ele geçirdi. Ukrayna'da ordu ile ayrılıkçıların çatışmalarında çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Bir taraftan da kazalar ve doğal afetler dünyanın dört bir tarafında binlerce can aldı. Güney Kore'deki feribot kazası, Filistin'de varılan milli mutabakat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ermenilere yönelik barış mesajı, ABD Başkan Yardımcısı John Biden'ın Kıbrıs'ı ziyareti gibi olaylar 2014 yılının ikinci 3 aylık dönemine damgasını vurdu. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında Afganistan'da toprak kayması felaketi, Mısır'da Sisi'nin Cumhurbaşkanı seçilerek görevine başlaması, Balkanlarda sel felaketi ve ardından toplu mezarlığın ortaya çıkması, iç savaşın yaşandığı çalkantılı bir dönemden geçen Ukrayna'da Poroshenko'nun yemin ederek görevine başlaması en önemli gündem maddelerini oluşturdu. ...2014'ün 3. çeyreğinde Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde çatışmalar çıktı, saldırılar düzenlendi. Ülkelerdeki iç karışıklıklar dünya siyasetine yön verecek şekilde etkisini artırdı. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında DAEŞ'e karşı mücadele etmek amacıyla Amerika Birleşik Devletleri liderliğindeki koalisyon kurulması ve DAEŞ hedeflerinin havadan bombalamaya başlanması, İsrail ordusunun Gazze'ye saldırıları, aralıksız süren Suriye'deki iç savaş ve ABD yönetimi ile Avrupa Birliği'nin Ukrayna krizi nedeniyle Rusya'ya yönelik yaptırım kararları, Amerika Birleşik Devletleri'nin Missouri eyaletinin Louis kentinde polisin siyahi bir genci öldürmesi üzerine doğan tepkiler ve çıkan olaylar, Almanya'nın Türkiye'yi dinlediği iddiası, Batı Afrika'daki Ebola salgını en önemli gündem maddelerini oluşturdu. Değerli Erkam Radyo dinleyenleri, 2014'ün öne çıkan dış politika gelişmelerini konuşmaya devam ediyoruz. Yaz aylarının en önemli gelişmesi hiç kuşkusuz Batı Şeria'da kaybolduğu açıklanan 3 Yahudi yerleşimcinin cesetlerinin 18 gün sonra El Halil kentinde bulunması oldu. Olaylardan Hamas'ı sorumlu tutan İsrail, Gazze'ye hava saldırısı düzenledi. Saldırılar Mısır arabuluculuğunda gerçekleşen görüşmelerin ardından son buldu. İsrail'in Gazze'ye 51 gün süren saldırılarında 578'i çocuk, 346'sı kadın, 2145 kişinin şehit olmasına, çoğu kadın ve çocuk, 11 binden fazla kişinin yaralanmasına neden oldu. Saldırılarda 17.200 ev, 73 cami ve 24 okul tamamen yıkıldı. Binlerce bina hasar gördü. İsrail tarafında ise 64'ü asker, 3'ü sivil, 67 kişi öldü. 463'ü asker, 83 sivil yaralandı. İsrail ile Filistinli gruplar arasında ateşkesin sağlanmasının ardından sokaklara çıkan binlerce Filistinli direnişin zaferini kutladı. Almanya'nın 2009 yılından beri Türkiye'yi dinlediği iddia edildiği haberleri sıcak ayların en hararetli tartışmasında fitilini ateşledi. Alman Der Spiegel dergisinin haberinde Almanya'nın dış istihbarat servisi BND'nin NATO müttefiki Türkiye'yi izlediği öne sürüldü. İlerleyen günlerde Türkiye'nin Almanya'nın Federal İstihbarat Teşkilatı BND tarafından 1976 yılından beri izlendiği iddiaları gündeme taşındı. Orta Doğu'da Irak açısından Eylül ayının en önemli gelişmelerinden bir tanesi Irak'ta hükümet krizinin bitmesi oldu. Haydar İbadi kabinesi parlamentodan güvenoyu aldı. Böylelikle Irak'ta Şiiler, Sünniler ve Kürtlerin içerisinde yer aldığı geniş katılımda bir hükümet kurulmuş oldu. Tarihler 11 Eylül 2014'ü gösterdiğinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ABD'nin 4 adımdan oluşan DAEŞ planını açıkladı. Geniş bir koalisyona liderlik edecek ABD'nin karadan müdahalede bulunmayacağı söylendi. İlerleyen günlerde Türkiye, Mısır ve ABD'nin yanı sıra 9 ülkenin daha katıldığı terörle mücadele toplantısı Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde başladı. 10 Arap ülkesi IŞİD'e yönelik askeri operasyona katılma kararı aldı. Türkiye, başta DAEŞ'in elindeki rehineler olmak üzere Suriye'deki kriz merkezli gerekçelerle sonuç bildirgesine imza atmadı. 15 Eylül'de Paris'te DAEŞ ile mücadele konferansı düzenlendi. DAEŞ, terör örgütüne yönelik alınacak küresel tedbirleri gözden geçirme amacıyla Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen Irak'ta Barış ve Güvenlik Konferansı'nın sonuç bildirisinde Irak'taki yeni hükümete askeri destek dahil gereken yardımın yapılacağı kaydedildi. Almanya, DAEŞ ile mücadelede diplomatik ve siyasi çabalara ağırlık vereceğini, askeri operasyona katılmayacağını, Fransa'da hava operasyonlarına destek vereceğini ancak kara operasyonlarında yer almayacağını açıkladı. Tarihler 18 Eylül'ü gösterdiğinde Türkiye yeni bir göç dalgasıyla karşı karşıya kaldı. Terör örgütü DAEŞ, Suriye'nin Türkiye sınırına yakın kentlerinden Tel Abyad ve Kobani yani Ayn el-Arab'ı kuşattı. Bunun üzerine bu kentlerden 190 bini aşkın Suriyeli Kürt Türkiye sınırına kaçtı. Türkiye sınır kapısını açarak çatışmalardan kaçan tüm Suriyeli Kürtleri kabul etti ve kurulan kamplarda ihtiyaçlarını karşıladı. ...2014'ün son çeyreğinde ise Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Orta Doğu ve Pakistan başta olmak üzere dünyada önemli gelişmeler yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde 8 yıl aradan sonra Cumhuriyetçiler Senato'da çoğunluğu elde ederken Ferguson olayları ülkede yeniden siyahilere yönelik ırkçılık tartışmalarının ana gündeme oturmasına neden oldu. Arap Baharı'nın etkilediği önemli ülkelerden Tunus'ta demokratik seçimlerin gerçekleştirilmesi, İsrail'in Mescid-i Aksa'da ibadet edilmesi yönelik baskıları da artarak devam etti. Rusya'nın Avrupa'ya gaz sağlayacak Güney Akım projesini iptal etmesi, Katolik aliminin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis'in Türkiye ziyareti ve CIA'nin işkencelerini ortaya koyan rapor son çeyreğin önemli başlıkları olarak öne çıktı. Pakistan'da Pakistan Talibanı tarafından bir okula düzenlenen baskın sonucunda 145 kişinin hayatını kaybetmesi ise sadece 2014'ün değil son yılların en büyük terör eylemlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Hiç kuşkusuz Katar yönetiminin Mısır'daki darbe yönetimiyle buzları eritmeye yönelik attığı adımlar Aralık ayının önemli gelişmelerinden biriydi. Mısır darbesi karşısındaki tutumu ve Müslüman kardeşlere destek vermekle suçlanan Katar, Körfez'deki komşuları Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından Mart ayında Doha Büyükelçiliklerini geri çağırıp tecrit edilerek cezalandırılmıştı. Yılın son günlerinde İsrail'in kanlı Gazze işgali ve hızla artan Yahudi yerleşimcilerinin ardından gözler Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin alacağı Filistin kararına çevrilmişti. Ancak Avrupa desen Filistin'i tanıma rüzgarı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde lafta kaldı. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in baskı ve şantajları işe yaradı. Tasarının Güvenlik Konseyi'nde reddedilmesiyle birlikte Filistin halkı yeni yıla yine hayal kırıklığıyla girdi. İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarından çekilmesi ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'nin kurulmasını öngören Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi karar tasarısı kabul edilmedi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki oylamada 8 ülke lehte oy kullanırken Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya tasarıya red oy verdi. İngiltere, Litvanya, Nijerya, Güney Kore ve Ruanda ise çekimser kaldı. Evet oyu kullanan ülkeler ise Fransa, Ürdün, Şili, Arjantin, Çad, Lüksemburg, Çin ve Rusya oldu. Tasarı kabul için gerekli olan 9 oyu sağlayamadı. İsrail kararı büyük bir memnuniyetle karşılarken barış için yıllardır bekleyen Filistin halkı yeni işgaller, tutuklamalar, toprak gaspı ve hak ihlalleri bekliyor. Batı dünyasında tırmanışa geçen İslamofobi 2014'te en çok konuşulan konuların başında geldi. Bu tehlikeli tırmanış Almanya'nın Dresden şehrindeki Pegida örgütünün eylemleriyle yeni bir boyut kazandı. Gerek Batı ülkeleri gerekse dünyanın diğer bölgelerinde Müslümanlara yönelik saldırılardaki büyük oranlı artışlarda İslamofobinin giderek paranoyaya dönüştüğünü gösterdi. Yabancı İslam karşıtlığındaki yükseliş sadece Almanya'ya has bir durum olmadı. Tüm Avrupa bu süreçten etkilenirken Fransa İslamofobi ile Mücadele Derneği İslamiyet karşıtı saldırıların geçen yıla oranla yaklaşık %50 arttığını bildirdi. İslamofobi ve ırkçılık olaylarıyla sık sık gündeme gelen bir diğer ülkede Bulgaristan oldu. Suriye'den gelen mülteci akını ülkedeki ırkçılık olaylarını körükledi. Asya'da sıkıntı içerisindeki Müslümanların dramı 2014 yılında da devam etti. Özellikle Myanmar'da hükümet desteği ile hareket eden Budist örgütler saldırılarına 2014'te de devam etti. Çok kültürlü ve karmaşık bir etnik yapıya sahip olan Myanmar'da 130 azınlık grubu arasında Arakanlı Müslümanların etnik aidiyeti tanımıyor. 2012 yılı Haziran ayında ordu ve polisin desteğini alan Budist çetelerinin saldırılarına hedef olan Arakan Müslümanları çareyi ya ülkeyi terk etmekte ya da barakalarda hayat mücadelesi vermeyi yeğliyorlar. Doğu Türkistan Müslümanların yıllardır yaşadığı çile 2014'te de artarak devam etti. Çin'in Doğu Türkistan'da yıllardır uyguladığı zulüm yılın son günlerinde resmiyet kazandı. Çin'in Doğu Türkistan'ın resmi kurumlarında, okullar ve işyerlerinde yıllardır uyguladığı yasaklar resmiyet kazandı. Namaz yasağının yanında dini giysilerle iş yerlerine gelme, kadınların başörtüsü takması ve kişinin İslam dini mensubu olduğunu gösteren diğer semboller yasağa dahil edildi. Bu arada Bangladeş'te mahkeme Cemaat-i İslami liderlerine idam cezaları vermeye devam etti. Mahkeme 1971 yılındaki bağımsızlık savaşı sırasında işlediği iddia edilen suçlardan dolayı Cemaat-i İslami liderlerinden 5'ine daha idam cezası verdi. Mahkeme 15 Cemaat-i İslami lideri ve mensubu hakkında hüküm vermiş oldu. Bazı Bangladeşlilerin 1971'deki bağımsızlık savaşı sırasında Pakistan askerleriyle işbirliği yaptığını savunan Başbakan Hasina liderliğindeki Bangladeş hükümetinin savaş sırasında işlenen suçların araştırılması için 2009'da kurduğu Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi 2012 yılına kadar ülkedeki en büyük Müslüman partisi olan Cemaat-i İslami'nin 9, Bangladeş Milliyetçi Parti'nin de 2 lideri hakkında iddianame hazırlamıştı. Mahkeme tarafından suçlu bulunan ve idam cezasına mahkum edilen ilk kişi Cemaat-i İslami Partisi'nden Ebu'l-Kam Azat olmuştu. Ülkeden ayrıldığı için gıyabında yargılanan Azat, Ocak 2013'te idam cezasına çarptırılmıştı. Partinin genel sekreter yardımcısı Abdülkadir Molla, Şubat 2013'te ömür boyu hapse mahkum edilmişti. Sevgili dinleyenler, 2014'te dikkat çeken bir başka gelişme, mülteci ölümlerinin 2014'te rekor kırması oldu. BM'ye göre 2014'te tüm dünyada 4.868 mülteci hayatını kaybetti. Bu rakam geçen 3 yılın toplamına eşit. Artışın nedenleri Suriye, Irak ve Libya'daki savaşların şiddetlenmesi. Sevgili dinleyenler, Erkam Radyo'da Dünya Gündemi programımızdaki beraberliğimiz sürüyor. Programımızda 2014 yılının bir anlamda envanterini çıkarıyoruz. Birinci bölümde yılın kronolojik bir rötkenini çıkarma gayretinde olduk. Bu bölümde 2015 yılında bölgemizi ve dünyayı neler bekliyor sorusunun cevabını bulmaya çalışacağız. 2015'te Türkiye dünyayı yönetecek. Tarihi bir görev üstlenen G20'nin görev başkanlığını devralan Türkiye 2015 yılı boyunca dünya ekonomisini yönetecek. Dünyanın en büyük 20 ekonomisine bir yıl boyunca yüzlerce toplantıyla ev sahipliği yapacak olan Türkiye, bu zaman zarfında paha biçilmez bir tanıtım imkanını da elde etmiş olacak. Tabii G20'nin yansıması sadece tanıtım fırsatı ile sınırlı kalmayacak. Düzenlenecek toplantılara katılacak Türk iş adamları milyarlarca dolarlık sermayeyi de ülkemize çekme imkanını yakalayacaklar. Türkiye'nin dışarıya en fazla bağımlı olduğu konuların başında gelen enerji sorunu ile ilgili en büyük adımın 2015 yılında atılması bekleniyor. Bölgesindeki ülkelerde yer alan enerjiyi batıya ulaştırmada aracı misyonunu yüklenip enerji üssü haline dönüşen Türkiye, nükleer enerji alanında biri Ruslar, diğeri Japonlar tarafından yapılması planlanan yaklaşık 50 milyar dolarlık Sinop ve Akkuyu nükleer santrallerinin temelini de 2015 yılında atacak. Peki 2015'te dünyayı neler bekliyor? Yeni yıla eski sorunlarla giren dünya, Suriye, Filistin, Libya, Ukrayna ve Afganistan gibi ülkelerde yaşanan problemler ve DAEŞ meselesini çözmeye çalışacak. Suriye'deki iç savaş, DAEŞ sorunu, Irak'taki güvenlik krizi, Ukrayna'nın doğusundaki silahlı ayrılıkçı hareket, Rusya'nın batı ile çekişmesi ve içine düştüğü ekonomik darboz, Filistin'in tanınma ve adil bir barışa ulaşma gayretleri, Libya'yı ikiye bölen çatışmalar ve NATO'nun çekildiği Afganistan'da Taliban'ın durumu gibi meselelerin 2013'ün dünya gündeminde yine ön sıralarda olması bekleniyor. Suriye'de yeni yılda devam etmesi beklenen iç savaşın gidişatı büyük ölçüde Amerika Birleşik Devletleri'nin muhalefeti, Rusya ve İran'ın ise rejimi destekleme biçimine bağlı olacak. Amerika Birleşik Devletleri muhaliflere ağır silahlar verilmesi ve rejime uçuş yasağı getirilmesi konusunda halen istekli değil. Yeni yılda ABD'nin desteği ve Türkiye'nin katkılarıyla ılımlı muhaliflerin Eid Donat çerçevesinde yeni bir programa alınması en önemli gelişmelerden biri olacak. Rejim ve muhalifler arasında Şubat 2014'te Cenevre'de başarısızlıkla sonuçlanan görüşmelerin yeni yılda tekrar başlayacağı yönünde henüz bir işaret yok. Rusya'nın yılbaşında rejim ve muhalifleri buluşturma planı ise muhalefette henüz yaygın bir biçimde kabul görmedi. Ülke içinde savaşan silahlı muhalif gruplar ile diğer ülkeler nezdinde temaslar yürüten sivil muhalifler arasındaki derin teorik ve pratik farklar çözüm arayışlarının seyrini etkilemeye devam edecek. Diplomatik alanda çözüm arayışları sürse de sahada savaşan İslami cephe gibi etkinlik alanı geniş grupların görüşleri alınmadan ortaya konan plan ve öneriler muhalefette yaygın bir kabul görmeyecek. İç savaşta yaklaşık 40 bin 2014'te olmak üzere 200 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Suriye'de yeni yılda çatışmaların ve can kayıplarının azalması yönünde güçlü bir beklenti bulunmuyor. Suriye İnsan Hakları Örgütü'nün 2014 yılı raporuna göre 6 milyon kişinin ülkeyi terk ettiği Suriye'de ülke içinde yer değiştirmek zorunda kalanların sayısı da 7 milyon üzerinde. İç ve dış göç 2015'teki çatışmalara paralel devam edecek gibi gözüküyor. Irak'ta Başbakan Haydar el-İbadi'nin göreve gelmesiyle başlayan normalleşme sürecinde yeni hükümetin iç ve dış politikada yeni bir sayfa açma kararlılığı 2015'te de test edilecek. İbadi hükümetinin önündeki en büyük sınav DAEŞ'e karşı mücadele. Ülkenin üçte birine hakim olan DAEŞ son haftalarda ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun hava desteğiyle Musul'un Sincar ilçesi ve Diyala vilayetinde bazı ilçelerde geriletildi. Ancak mevcut şartlarda DAEŞ'e karşı daha büyük darbelerin vurulmasının bahar aylarını bulması bekleniyor. İç siyasette Sünniler ve Kürtler ile ilişkileri düzeltme yönünde bazı adımlar atan İbadi'nin sorunlara çözüm getirebilmesi için zamana ihtiyacı olacak. Doğal kaynakların paylaşımı konusunda Kürt yönetimiyle varılan uzlaşma İbadi adına iyi bir başlangıç olarak değerlendiriliyor siyasi analizlerde. Sünni gruplarla ilişkilerde hükümete şimdilik uyum dikkati çekerken İbadi'nin Sünni bölgelerindeki aşiretleri tam olarak yanına çekebilmesi için 2015'te daha fazla çaba sarf etmesi gerekeceği belirtiliyor. İbadi'nin Türkiye başta olmak üzere bölge ülkeleriyle ilişkiler konusunda verdiği ilk sinyaller ise olumlu karşılandı. Mevcut perspektifin korunması halinde 2015'te Bağdat ve Ankara karşılıklı sık ziyaretleri devam ettirecek gibi gözüküyor. Filistin'in tanınma çabaları, Gazze'nin yeniden imarı, ulusal birlik Filistin'in uluslararası alanda tanınması, Gazze'deki yaraların sarılması, İsrail işgaline son verme, iç birliği sağlama çabaları 2015'te de devam edecek. İsrail'in 1967 sınırlarına çekilmesini ve Filistin devletinin tanınmasını öngören tasarı yılın son günlerinde Az önce ifade ettiğimiz gibi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ele alındı ancak ABD vetosuyla reddedildi. Buna karşın 2014'ün son aylarında bazı Avrupa ülkelerinde parlamentolarının art arda Filistin'in tanınmasını hükümetlerine tavsiye etmeleri 2015'te de Filistin'e yönelik uluslararası desteğin artacağını gösteriyor. İsrail'de bu çabalara şimdiden diplomasi atayıyla karşılık vermeye başladı bile. İsrail'in yıllardır süren ablukası ve bombardımanlarıyla yıkıma uğrayan Gazze'de yaralar henüz sarılamadı. İsrail inşaat malzemelerinin bölgeye girişini halen kısıtlı tutuyor. Ekonomik yaşamın iyice kötüleştiği Gazze'nin uluslararası yardımlara ihtiyacı devam edecek. Yeniden imar için bağışçı ülkelerin taahhütlerinin yeni yılda yerine gelmesi gerekiyor. Gazze'yi kontrol eden Hamas ile Batı Şeria'yı kontrol eden Fetih arasında ulusal birliği sağlama yönünde olumlu gelişmeler olsa da sorunların tam olarak giderilmesi de yeni yıla kalmış gözüküyor. İsrail'de ise Başbakan Benjamin Netanyahu'nun başını çektiği aşırı sağcı koalisyon hükümetinin dağılmasıyla 2015 Mart ayında yapılacak seçim yeni yılın en önemli gündem maddesi olacak. Seçimler sonucunda ülkedeki sağ hegemonyanın kısmen de olsa kırılarak İşçi Partisi lideri Isaac Herzog'un başbakanlığında bir hükümetin ortaya çıkması ciddi bir ihtimal olarak görülüyor. Herzog seçime Hatunak Partisi lideri Zihpi Livni ile girecek. Seçim sonuçları Filistin taraflarıyla görüşmelerin ne şekilde başlayacağını da belirleyecek. Görüşmelerin yaz aylarında yeniden başlayabileceği yönünde görüşler bulunuyor. Bu arada İsrail Başbakanı Netanyahu'nun sağ oyları partisi Likud çatısı altında bir araya getirmek adına güvenlik tehdidi gerekçesiyle Gazze veya Lübnan sınırları içindeki bazı yerlere hava operasyonu emri vermesi ihtimali dahilinde değerlendiriliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2016 yılında yapılacak başkanlık seçimi nedeniyle yeni yılda gündemin iç siyasete kayacağı tahmin ediliyor. Gelecek yıl sonunda ya da 2016 başında aday adayların arasında nihai adayı belirlemek için ara seçimler düzenlenecek. Merakla beklenen diğer bir konu ise İran ve Küba ile ilişkilerinin normalleştirmesi sürecinde Kongre'nin destek verip vermeyeceği. Zira Kasım ayında yapılan ara seçimlerde Obama'nın rakibi Cumhuriyetçiler Kongre'nin her iki kanadında da çoğunluğu ele geçirdi. Bu durumun Obama ile Kongre arasında sıkı pazarlıkların ve çekişmelerinin görüleceğine işaret ediyor. Diğer taraftan Cumhuriyetçi senatörlerin İran'a yönelik yeni yaptırımlar konusunda çaba sarf ettikleri biliniyor. Ferguson, New York ve başka bazı kentlerde silahsız siyahilerin beyaz polis memurları tarafından öldürülmesi ve bu polislerin jüri tarafından aklanması vakalarının ülke genelinde yarattığı infial ve kitlesel gösterilerin bu yılda devam edebileceği yönünde ihtimaller ifade ediliyor. Adalet Bakanlığı'nın Ferguson polisinin uygulamaları hakkında yürüttüğü soruşturmanın sonuçları olayların seyri bakımından önem kazanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'ya müdahalesinden dolayı Rusya'ya uyguladığı yaptırımları bu yılda AB ile koordineli olarak devam ettirmesi bekleniyor. Bununla birlikte Rusya'nın izleyeceği çizgiye bağlı olarak Obama yönetimi Rusya'ya yönelik yaptırımlarda hafifleme ya da kaldırma yoluna gidebilir. İran'ın nükleer programı konusunda Tahran yönetimi ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya'nın yaptığı müzakereler devam edecek gibi gözüküyor. Müzakerelerde 2014 boyunca kayda değer bir ilerleme sağlanamamıştı. İran, uranyum zenginleştirme kapasitesinin %5'i düzeyine düşürülmesi taleplerine direniyor. İran ekonomisine darbe vuran uluslararası yaptırımların sonlandırılması isteği ise kabul görmüş değil. Geçici anlaşma sayesinde İran nükleer programını ilerletme faaliyetlerini askıya almış durumda. Böylece taraflar müzakere için zaman kazanıyor. Nihai anlaşma için belirlenen yeni tarih Temmuz 2015'e kadar çetin bir müzakere süreci bekleniyor. Mısır'da darbeyle görevden uzaklaştırılan seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ve darbe karşıtlarının yargılanması devam edecek. Ülkede 2015'te milletvekili seçimi yapılması planlanırken Abdülfettah Sisi yönetiminin son açıklamaları Müslüman kardeşlerinin siyasal hayattan dışlanacağını gösteriyor. Kahire yönetiminin Hamas ile ilişkileri ve İsrail ablukasındaki Gazze'nin dünyaya tek çıkışı Refah sınır kapısı ile ilgili tutumu Katar ve Türkiye ile ilişkileri gündemde olmaya devam edecek. Muammer Kaddafi'nin devrilmesinin ardından siyasi istikrarın sağlanamadığı Libya'da Mayıs ayında emekli general Halife Haftar'ın Zintan merkezli milis gruplarla başlattığı darbe girişimi Trablus'lu ve Misratalı devrimci gruplarla ortak hareket eden Trablus'taki merkezi yönetim tarafından engellendi. Olayların ardından biri Tobruk'ta, diğeri Trablus'ta olmak üzere iki meclisin faaliyete geçtiği ülkede taraflar arasındaki çatışma sürüyor. Tobruk Temsilciler Meclisi'nin destek verdiği Haftar'a bağlı Onur Operasyonu Koalisyonu'nun Suudi Arabistan, Mısır ve bazı Körfez ülkelerinden parasal ve askeri destek aldığı iddia ediliyor. Fecri Libya yani Libya Şafağı Koalisyonu'nu destekleyen ülkenin resmi başkenti Trablus'taki Milli Genel Kongre'nin ise uluslararası tanınırlığı artmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler'in Trablus'taki yönetimle temaslarını sıklaştırması bekleniyor. Birleşmiş Milletler'in çözüm arayışlarına rağmen 2015'e taraflar arasında son haftalarda şiddetlenen çatışmalarla girildi. Tarafların kısa vadede kalıcı bir barışa ulaşması öngörülmüyor. ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon Afganistan'da 13 yıl boyunca Taliban'a karşı yeni bir devlet düzeni inşasına destek verdi. Ancak NATO'nun savaş misyonu süresinin 2014 sonunda dolmasıyla artık güvenliği 1 Ocak 2015 itibariyle Afgan güçleri sağlayacak. NATO'nun yeni misyonu kapsamında 11 bini Amerikalı, 13.500 yabancı asker Afgan güçlerine eğitim, danışma ve yardım hizmeti vermek için ülkede kalacak. Amerika Birleşik Devletleri güçleri zaman zaman Afgan güçlerine hava desteği verecek. Yeni dönem için cevabı en fazla aranan soru Afgan güçlerinin Taliban'a karşı mücadelede yeterince etkili olup olmayacağı. Taliban'a karşı yeterince güçlü olmadığı eleştirileri yapılan Afgan güçlerinin en büyük ihtiyaçlarından biri ulusal hava savunma gücü. Taliban'ın siyasal sisteme dahil edilmesi çabalarında pazarlıklar henüz sonuç vermedi. Örgütün NATO sonrası dönemde saldırılarını artırıp artırmayacağı, ne ölçüde etkili olacağı soru işareti. Yemen'de 2012'de devlet başkanı Ali Abdullah Saleh'in görevi bırakmak zorunda kalmasının ardından ülkedeki istikrarsızlık sürüyor. Ülke, İran destekli Husi Ensarullah örgütünün yayılması, iç savaş ve kuzey-güney bölünmesi gibi sorunların girdabında. Başkent Sana'da sivillere ait ev ve iş yerlerini yağmalayan Husilerin ülkenin kuzeyinden güneyine doğru ilerleyişi, Amran ve Sana'dan sonra El-Hüdeyde'nin de düşmesi devlet düzeninin tümüyle çökmesi ihtimalini artırdı. Güvenlik güçlerinin sahneden çekilmesi iç savaş tehlikesini de beraberinde getirdi. El-Kaide'nin Yemen kolu Ensar-ı-Şeria ülkenin güneyinde oldukça etkili durumda. Ensar-ı-Şeria Husi çatışmaları, Güney Yemen Ayrılıkçı Hareketi'nin Kuzey-Güney birleşmesine son verme çabaları 2015'te Yemen'i bekleyen ve dünya gündeminde yer edecek önemli sorunlar olarak öne çıkıyor. Kıbrıs sorununa çözüm arayışlarında Şubat 2014'te başlayan müzakere süreci Ekim ayında Rumlar tarafından askıya alınmıştı. Doğu Akdeniz'deki tek taraflı sondaj faaliyetlerine misilleme olarak Türkiye'nin bölgeye donanma gemileri eşliğinde sismik araştırma gemisi göndermesine tepki gösteren Rumlar müzakere masasından kalktı. Rum tarafı Lefkoşe ve Ankara'nın uzlaşma çağrılarına cevap vermiş değil. Türk tarafı adadaki doğal kaynakların tüm ada halkına ait olduğunu savunuyor. Kıbrıs sorununa çözüm arayışları ve Birleşmiş Milletler'in arabuluculuk girişimleri 2015'te de devam edecek. Sevgili dinleyenler, böylelikle programımızın nihayetine gelmiş bulunuyoruz. 2015 yılının hem ülkemiz hem tüm İslam dünyasına hayır ve huzur getirmesi niyazıyla hepinize sağlık ve huzur dolu yıllar diliyoruz.